Ayrım 21. Başkan Babamızın Sonbaharı. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 178. Uçsuz bucaksız kasvetler ülkesinin en seçkin yerlerinde halk öfkeyle, korkuyla seyredecekti gövdelerinin parçalarını zavallı oğlanlar. Bu arada kötü yaralanmış bir filin ayaklarıyla dolaşıyor, "Anacım Bendisyon Alvarado!" diye yakarıyordu öfkeyle. "Yanımdan ayrılma, elimi bırakma anacım. Bu suçsuz kanın öcünü almama yardım edecek adamı bulayım." Yüreğini kemiren acı nöbeti sırasında Tanrı'nın böyle bir adam yollayacağını kurmuş, yoluna çıkan insanların gözlerinde dayanılmaz bir endişeyle o adamı aramıştı. Kaç ses arasında sesini saptamaya çalışmıştı. Yüreğinin atışlarında, belleğinin en kullanılmamış oyuklarında, tam onu artık hiç bulamayacağına inanmışken, "Hayatımda gördüğüm en yakışıklı, en gururlu adamla karşılaştım, çarpıldım anacım. Bir zamanın gotları gibi giyinmiş bir Henry Poole ceketi vardı üstünde. İliğine bir gardenya iliştirmişti. Ayağında pekover pantolonu, Avrupa'nın değme salonlarında hep bu doğal zarifliğiyle dolaşmış, simli brokar yeleğiyle, gözleri insan gözünü andıran, inatçı boğa iriliğinde bir Doberman köpeğin kayışını tutuyordu. José Ignacio Sáenz de la Barra ekselanslarının hizmetinde efendim," diye tanıttı kendini. "Federal önderlerin kökünü kazıdığı soylu sınıfımızın son kuşağındanmış. Yani o yavan şatafat düşleri, geniş ve hüzünlü konakları, Fransızcaya çalan şiveleriyle ulusun topraklarından silinip atılmış bir soydan gelme. Son görkemli temsilci. 32 yıllık hayatından, öğrendiği 7 dilden ve Deauville'de atış yarışmalarında kırdığı 4 rekordan başka bir serveti yok. Kunt, zarif, demir tenli, kırçıl saçlarını ortadan ayırmış, perçemini beyaza boyatmış, ince sert dudakları sonsuz istencini ele veriyor. Balo salonunda duvarda asılı duran efsanevi kilimler, çekilen renkli fotoğrafta çıksın diye kriket oynarmış gibi yapıyordu. Kiraz ağacından bir sopayla, Tanrı'nın yolladığı bir adam bu, kararlılığından belli. Onu gördüğü anda rahat bir soluk aldı general. İşte," dedi kendi kendine, "beklediğim adam bu." Gerçekten oydu. Generalin hizmetine girerken basit bir koşul ileri sürdü. "Bana 850 milyon bir ödenek ayıracaksınız. Yalnız hiç kimseye paranın hesabını vermek zorunda olmayacağım. Ekselansları dışında bir yetki tanımayacağım ve 2 yıl içinde Leticia Nazareno ile çocuğun gerçek katillerini elinize teslim edeceğim." "Peki," dedi general, "tamam. Adamın ruhunun girdi çıktısını, istencinin sınırlarını, kişiliğindeki pürüzleri öğrenmek amacıyla nice zorlu sınava başvurduktan sonra bağlılığına ve etkinliğine tam bir inanç duyuyordu. Yoksa kendi egemenliğine varan yolun anahtarlarını onun eline vermezdi asla. En sonunda acımasız domino oyunuyla sınadı onu. José Ignacio Sáenz de la Barra, oyunu izin almadan kazanmak gibi delice bir cüret gösterdi, kazandı da. Tanıdığım en cesur adamdı anacım. Tükenmeyen bir sabrı vardı, bilmediği yoktu. Kahve pişirmenin 72 türlüsünü de biliyordu. Kabuklu hayvanların erkek mi dişi mi olduğunu ayırt ediyordu. Braille ABC'si okuyabiliyordu. Hiç konuşmadan gözlerini gözlerime dikip duruyordu karşımda. O sert yüze, kiraz ağacından sopayı kavrayan tedirgin ellere, yüzük parmağındaki sabah suyu taşına, ayaklarının dibinde yatan ve uyuklayan, postunun kıpır kıpır kadifesi altında yırtıcı bakışlarını yüzüme dikmiş o dev köpeğe, şimdiye kadar gördüğüm bu en yakışıklı, en uyanık adamın, sevecenliğe ve ölüme karşı bağışıklık kazanmış, köpürtme tozu kokuları saçan bedenine baktıkça ne yapacağımı şaşırıyordum. Bana siz kolaylık olsun diye askerliği seçmişsiniz general deme cesaretini gösterdi. Çünkü askerler size hiç mi hiç benzemezler. Çabuk gerçekleşecek, sıradan tutkuların peşindedir onlar. Kumanda gücünü değil, kumandanlığı ellerinde tutmak isterler. Bir şeyin değil, birinin hizmetindedirler ve o yüzden de kolay kullanılabilirler. Hele birbirlerine karşı dedi. Sözlerine katıldığımı göstermek için hafifçe gülümsedim. Başka bir şey gelmedi elimden. Can dostu General Rodrigo de Aguilar'dan, Tanrı'nın sağından eksik olmasın aziz ruhu, bu yana yönetiminde hiç kimseye, şu göz kamaştırıcı adamdan başka hiç kimseye böyle geniş yetkiler vermemişti. Gizli düşüncelerini okuduğuna inanıyordu. Onu kendi özel imparatorluğu içindeki gizli bir imparatorluğun tartışmasız efendisi ilan etti. Resmi kayıtlarda adı sanı geçmeyen, dahası var olup olmadığı bile tam kestirilemeyen bir yıldırma ve kırım örgütüydü söz konusu. Görünmez bir örgüt çünkü kimse örgütün etkinliklerinden sorumlu tutulamıyordu. Belli bir adı yoktu. Nereden yönetildiği belli değildi. Gel gelelim, devletin öbür yıldırma örgütlerine zorbalık yoluyla kabul ettirilmiş korkunç bir gerçek olduğu apaçık ortadaydı. Hem de kaynakları ve akıl erdirilmez yapısı yüksek komuta heyetince yerli yerine oturtulana kadar. Siz bile bu dehşet makinesinin nerelere el attığını göremediniz generalim. Doğru, ben bile anlaşmayı kabul ettiğim anda, prensler gibi giyinmiş o barbarın dayanılmaz çekiciliğine, kişinin bedenini kavrayan kıskaçlı albenisine yenik düştüğümü kavrayamamıştım. Başkanlık sarayına Hindistan cevizi doldurulmuş sandığımız bir çuval yolladı bana. Dosyaları koyduğumuz gömme dolaba koyun diye buyurmuştum. Ayak altında olmasın. Sonra unuttum. 3 güne kalmadan duvarlardan geçen, aynalarda salgın bir hastalık buğusu bırakan leş kokusu yüzünden soluk alamaz olduk. Kaynağını mutfaktaki bulaşık deliğinde ararken ahırlarda buluyorduk. Tütsü yakıp kokuyu yazıhanelerden kovacak olduk, görüşme odasında karşımıza çıktı. Salıverdiği çürük gülle en gizli oyuklara, gece yarısı salgınına başlayan uyuzun hafif esintisine ve başka kokulara karışarak gizlendiği çatlakları bile doyma noktasına getirdi. Oysa José Ignacio Sáenz de la Barra'nın bize anlaşmanın ilk yemişleri diye gönderdiği sözüm ona Hindistan cevizi yüklü çuvaldaymış kaynağı. Hiç düşünmediğimiz bir yerde ölüm raporları yanlarında duran 6 kelle, İşte taş devrinden bu yana dernek kuran babamız Don Nepomuceno Estrada, kör, 94 yaşında, Büyük Savaş'ın son emekli askerlerinden, Radikal Parti'nin kurucusu, ilişikte sunulan 14 Mayıs tarihli belgeye göre yaşlılık sonucu ölmüş. Sonra Doktor Nepomuceno Estrada de la Fuente'nin başı, deminki büyüğümüzün oğlu, 57 yaşında, hemeopati doktoru, ölüm raporunun tarihi babasının ölüm raporunun tarihiyle çakışıyor, trombozdan ölmüş. Eliezer Castor'un başı, 21 yaşında, yazar, ilişikteki ölüm raporuna göre bir barda çıkan kavga sonucunda aldığı bıçak yaralarıyla ölmüş. Lidice Santiago'nun başı, 32 yaşında, gizli örgütçülerden rapora bakılırsa çocuk düşürmeye çalışırken ölmüş. Roque Pinzon'un başı, görünmeyen Jacinto adıyla anılır, 38 yaşında, renkli küre yapımında çalışır, Santiago ile aynı tarihte ölmüş. Etil alkol zehirlenmesi sonucu ve son olarak Natalicio Ruiz'in başı, 17 Ekim Hareketi adlı gizli örgütün sekreteri, ilişikteki rapora göre sevgilisi yüzüstü bırakınca damağına bir kurşun sıkmış. Tam 6 tane kelle ilişikteki alındı fişini içi kabararak imzaladı general. Hem kokudan hem korkudan anacım Bendicion Alvarado o ermiş tavırlarıyla, yakasına taktığı çiçekle. Kim derdi ki düpedüz hayvan bu adam. Buna kuşbaşı etler yollama artık Nacho diye buyurdu. Senin sözüne güveniyorum. Gel gelelim, Sáenz de la Barra bu erkek işidir diye haber yollamıştı. Gerçeğe bakmayı içiniz kaldırmıyorsa, buyurun verdiğiniz altınları. Eskisi gibi dost kalalım. Amma işa, bu paranın onda biri karşılığında general öz anasını doğrardı. Dudağını ısırdı. Peki Nacho dedi, görevini yap sen. Kelleler de Hindistan cevizi çuvallarını andıran o karanlık torbalarda gelmeye devam ettiler. General hemen buradan kaldırın, uzağa götürün şunları diye buyruklar yağdırırken, midesi altüst oluyor, bir yandan alındı fişlerini imzalarken, ölüm raporlarının ayrıntılarını okumaya çabalıyordu. Peki, tamam. Bir gece düşünde kendini ıslak çimento üstünde, arkasında parmak izleri bırakarak yürüyen, tek parmaklı bir hayvana dönüşmüş gördüğünde, can düşmanlarına ait tam 918 kellenin alındı fişlerini imzalamıştı. Ekşi biter içinde uyanmıştı. Mandıraların kekre anılarında, gübreler arasında kelle sayımı yaparak tanın somurtkan uyuşukluğunu üstünden atmayı denedi. İhtiyar adamlara özgü dalgınlığıyla, kulaklarındaki vınıltıyı otlardaki böceklerin vızıltısıyla karıştırdı. Anacım Bendicion Alvarado diye düşünüyordu. Nasıl olur da bunca adamın kanına girildiği halde asıl suçlular ele geçmez. Sáenz de la Barra uyanmıştı. Her 6 kelle karşılığında 60 düşman kazanıyorlardı. Her 60 kelle karşılığında da 600 düşman. Derken 6000, derken 6 milyon. Bütün ülke. Allah kahretsin, bunun sonu gelmez ama Sáenz de la Barra, kaygılanmayın general demişti, kayıtsız bir sesle. Hepsinin işini bitirdiğimizde sonu gelecek. Amma barbar herif. Bir an kuşkuya düşmüyordu. Başka bir seçeneğe hak tanımıyordu. Sonsuz bekçiliğini sürdüren Doberman'ının gizli gücüne güveniyordu yalnızca. Görüşmelerin tek tanığı bu köpekti. İlk görüşmeye Jose Ignacio Sáenz de la Barra'nın bu civa gibi hayvanı, gördüğüm en göz kamaştırıcı ama en ödün vermez adamın gizli gücünden başka hiçbir şeye boyun eğmeyen bu hayvanı da getirdiğini görünce engel olmaya çalışmıştı. O köpeği dışarıda bırak diye buyurmuştu. Gel gelelim Sáenz de la Barra, olmaz generalim demişti. Lord Köhel'in girmediği yere ben asla adım atmam. Köpek de girmişti içeri. Onlar kesilmiş kellelerin hesabını yapa dursunlar. Hayvan sahibinin ayakları dibinde uyumuş. Yalnız hesap kızışınca heyecanla ayağa fırlamıştı. Dişi gözleri aklımı karıştırıyordu. İnsan soluğunu andıran soluğu içimi titretiyordu. Çuvaldan yıllardır birlikte domino oynadığı eski bir yaverin kellesi çıkıp da general masaya yumruğu indirdiğinde ıslak burnunu havaya kaldırdı. Gördüm fokur fokur kaynıyordu. Allah kahretsin. Bu iş burada biter. Ne var ki Sáenz de la Barra her zaman yatıştırırdı generali. Kanıtlar ileri sürerek değil, yırtıcı köpeklere eğitenlerin esnek acımasızlığıyla. General kendisine astı gibi davranma cesaretini gösteren tek ölümlüye boyun eğdiği için tedirgindi. Yalnızken onun baskısına baş kaldırıyor, kendi yetki alanına usulca yayılan, doyma noktasına doğru akan bu boyunduruktan silkinmeye karar veriyordu. Bu iş burada biter, Allah kahretsin diyordu. Ne yani? Eninde sonunda anacım Bendicion Alvarado, başkalarından buyruk alayım diye değil, buyruk vereyim diye doğurmadı mı beni? Ama gece yarısı aldığı bu kararlar, Sáenz de la Barra odaya girdiği anda uçuveriyordu. Şimdiye dek gördüğü en çekici, en dayanılmaz adamın tartışmasız güzelliği karşısında eriyiveriyordu. Neydi o büyüleyici yumuşak davranışların doğal gardenya kokusu? O katışıksız ses, kokulu banyo tuzları, zümrüt kol düğmeleri, parlak saçlar, o zarif baston neydi? Peki, peki Nacho diyordu. Sen görevini yap ve çuvallar geliyordu. Artık bakmadan imzalıyordu alındı fişlerini. Tutunacak yer bulamadan onun gücünün bataklığına gömülüyordu. Her denizin, her tanının, her bitiminde dünyada neler oluyor acaba diye sorarak saat 11'i geçti ve bu mezarlık evde tek kişi yok. Kim var orada diye soruyordu. Yalnız kendisi. Neredeyim ki kendimi bile bulamıyorum diye soruyordu. Geçitlerde eşeklerin sırtındaki sebze küfeleriyle tavuk kafeslerini boşaltan çıplak ayaklı emir erleri nerede şimdi? Çanaklara gece çiçeklerinin yerine tazelerini koyan, kafesleri yıkayan, balkonlardan halı silkelerken patpatların temposuna uyarak Suzanna gel Suzanna, aşkının tadına varayım şarkısını çağıran küfürbaz odalıklarımın saçtığı pis sular nerede şimdi? Nerede benim 7 aylık doğan cılız piçlerim? Kapıların arkasına sıçan, görüşme odasının duvarlarına sidikleriyle hecin develeri çizen piçlerim nerede şimdi? Yazıhanelerinde kuluçkaya yatmış tavuklar bulan memurlarımın çığlıklarına ne oldu? Helalarda orospularımla askerlerimin gitgeline, yabancı elçilere havlayan sokak köpeklerime ne oldu? Yine kim kaldırdı yatalaklarımı merdivenlerden, cüzdanlılarımı gül fidanlarının altından? Onulmaz dal kavuklarımı her yerden kim kaldırdı? Yüksek komuta heyetindeki son dostlarını şöyle bir görebiliyordu. Kişisel güvenliğini korumakla görevlendirilmiş yeni askerlerin oluşturduğu sıkı duvarın arkasında, kendinden başka birinin atadığı yeni bakanlar kurulu üyelerinin toplantılarına ancak binde bir katılabiliyordu. Cenaze giysilerine bürünmüş 6 uzman doktor düşüncelerini okuyor, bana danışmadan hükümet işleri konusunda kararlar alıyorlardı. Oysa benden başka hükümet yok ki. Hayır, siz hükümet değilsiniz generalim diye yatıştırıyordu Sainz de la Barra. Siz saltanatsınız. Domino gecelerinde en yaman hasımlarının karşısında bunalıyordu. Çünkü kendine karşı en iyi tuzakları kurmasına karşın bir türlü yenik düşemiyordu. Yemek saatinden 1 saat önce yemeklerinin tadına bakanlara da hayır diyemiyordu. Balını gizlediği yerlerde bulamıyordu. Allah kahretsin. Benim istediğim saltanat bu değil ki diye karşı çıkıyordu. Sainz de la Barra, başka türlüsü yoktur ki generalim diyordu. Bir zamanlar gözünde cennet yerini tutan bu ölüm uyuşukluğundan elinde kalan tek güç buydu. Eskiden yerel istasyondan saat 4'te yayımlanan, kısır aşklarla dolu ağlamaklı günlük dizileri izlemekten başka işi yoktu. Ya, hamağına kurulur, elindeki meyve suyu bardağına dokunmadan dinlerdi günlük diziyi. Kuşkunun boşluğunda yüze kalırdı bir süre, gözleri yaşlarla dolu, o gencecik kız ölecek mi acaba diye kıvranarak. Sainz de la Barra, evet diye bildirirdi. Evet general, kız ölecek. Ölmesin öyleyse diye buyururdu general. Ölmeyecek, Allah kahretsin. Dizinin sonuna kadar yaşayacak. O da herkes gibi evlenip çoluk çocuk sahibi olacak. O zaman Sainz de la Barra, emirleri kendi veriyormuş sanısına kapılarak senaryoyu değiştirtirdi. Generali hoşnut etmek amacıyla elbet ve onun buyruğu uyarınca bir daha kimse ölmedi. Birbirlerini sevmeyen nişanlılar evlendiler, dizinin önceki bölümlerinde ölenler diriltildi, hainler zamanı gelmeden cezalandırıldılar. Yeter ki siz hoşnut olun generalim. Buyruklarıyla herkesi mutlu etmeye çalışıyordu ki hayat daha az saçma görünsün. Hele saat 8'in metalsi vuruşlarına uyarak yapıyı gözden geçirirken. Evet, kendisinden önce biri ineklerin yemini vermişti. Muhafızların bölmesinde ışıklar söndürülmüştü. Hizmetçiler uyuyorlardı, mutfaklarda düzen yerindeydi. Yerler tertemiz, kasapların et tahtalarında tek kan damlası yok. Hepsi sıkı sıkı ovulmuş ilaç kokuyor. Kendisinden başka kimse de anahtar destesi olmadığı halde biri, pencerelerin demirlerini indirmiş, yazıhaneleri kilitlemiş, alt geçitten yatak odasına giden yol boyunca lambalar daha elini uzatır uzatmaz teker teker sönüyordu. Karanlıkta tutsak bir hükümdar gibi yassı ayaklarını sürüyor, kararan pencerelerin önünden geçiyordu. Mahmuzuna bir kadife parçası sarmıştı. Ardında bıraktığı altın zerrelerinin izini kimse sürmesin diye pencerelerden aynı denizi görerek ilerliyordu. Ocakta Karayip denizine aralıksız 23 kere baktı denize. Hepsinde de aynıydı. Ocak ayında Karayip denizi çiçeğe durmuş bir bataklık. Bendisyon Alvarado'nun odasına da uğradı. Oğul otu merhemi yerinde duruyor mu bakalım? Ölü kuşların kafesleri, ulusun anasının çürüyüşüne tanık olan o acılar döşeği yerinde mi? İyi geceler anacım diye mırıldandı her zamanki gibi. Oysa kimse çok uzun bir süreden beri sana da iyi geceler oğlum falan demiyordu. Tanrı yanında olsun demiyordu. Kaçak lambayla yatak odasına yöneldiğinde Lord Köhel'in karanlıkta parlayan şaşkın akkor gözlerinin ürpertisini duydu. Duydu, burnu erkek kokusu alıyordu. Bir erkeğin egemenliğinin baskısını duyuyordu. Alaycılığının parıltısını, kim var orada diye sordu. Aslında biliyordu ya, José Ignacio Sáenz de la Barra, iki dirhem bir çekirdek, kendisine bu gecenin tarihsel müthiş bir gece olduğunu hatırlatmaya geliyor. 12 Ağustos generalim, yönetime alışınızın 100. yılını kutluyoruz. En uzun yaşayanların bile ancak bir kere tanık olabilecekleri bu olayın büyüsüne kapılan yabancılar doluşuyor ülkeye dünyanın dört bucağından. Ülke şenlik içinde. Kendisinden başka herkes yine de José Ignacio Sáenz de la Barra'nın bu unutulmaz geceyi halkımızın haykırışları, coşkunluğu arasında geçirmelisiniz diye diretişine kulak asmadan, her zamankinden daha erken bir saatte uyuduğu zindanın 3 demirini indirdi, 3 sürgüsünü sürdü, 3 kilidini kilitleyip tuğla zemine yüzü koyun uzandı. Üstünde rütbesiz şayak üniforması, ayağında çizmeleri, altın mahmuzu, sağ kolu başının altına kıvrılmış. Tıpkı gövdesini akbabalar didiklediğinde, deniz dibi hayvanlarıyla çiçekleri kuşattığında bulduğumuz gibi ve uyku ilacının sisi arasından onsuz kutlanan şenliğin uzak fişeklerini duydu belli belirsiz. Neşe dolu ezgileri, coşkulu çanları, kendilerini hiç ilgilendirmeyen bir zaferi yüceltmeye koşan kalabalıkların çamurlu selini. Üzünçten çok kaygıya yakın bir duyguyla, "Anacım Bendisyon Alvarado, kara bahtım benim." diye mırıldanarak, "Allah kahretsin, 100 yıl oldu, ha 100 yıl oldu, nasıl da geçiyor zaman." 21. ayrımın sonu, sayfa 186.